Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Gidişat programında Gökhan Bacık'la birlikteyiz. Geçen hafta İslam'ın ortaya çıkışı, mezhepler niçin çıktı, farkları nedir, Şafiilik, Sünnilik, Şafiiliğin Türkiye Sünniliği üzerindeki etkilerini izah etmişti bize Gökhan. Bu hafta da aynı konudan devam ederiz uygun görürsen Gökhan. Hoş geldin diyeyim bu arada.
Hoş bulduk, merhaba. Tabii.
Şimdi devletin tarih içinde ortaya çıkış sürecine baktığımız zaman görüyoruz ki işte kabilelerde bir askeri şef oluyor. İşte avcılıkta iyi olan, insan yönetmekte bir büyücü çıkıyor. Sonra işte bir kabilenin yaşlılar heyeti, danışma kurulu, bizim muhtarlar heyeti vardı eskiden. Şimdi var mı bilmiyorum ama... Evet. Öyle bir kurum oluşturuluyor. İşte güçlü askeri kısmı yönetiyor. Büyücü inanç moral kısmını yönetiyor. Ama iki ayrı güç. Birbirleriyle rekabet içinde oluyorlar. Hristiyanlığa baktığımızda da işte kilise ve askeri güç hep ayrı. Yani papazla feodal bey hiçbir zaman aynı kişi olmuyor. Ya da kral, imparator. Bir tek bunun aykırı tarafı Bizans'ın kuruluşu. Orada kiliseyi alıp getirip İstanbul'a kurduğunda kendine bağımlı hale getiriyor. Ve işte Roma'nın bağımsız kalması, Bizans'ın kiliseyi dine, siyasete bağlı kılması, liberal, illiberal demokrasilerin ortaya çıkışında bir batıda kırılma noktası olarak değerlendiriliyor kimi yazarlar tarafından. İslam'a dönüp baktığımızda Muhammed sadece bir dini lider, vahiyi alan kişi olarak değil, aynı zamanda siyasi kimlik olarak çıkıyor. Yani hem o tarihe çıkış açısından büyücünün hem de kabile şefinin rolünü bir kişi üstlenmiş oluyor İslam dininde. Bunun sonuçları mı hala İslam toplumlarının liberal yolda ilerlemesini engelleyen? Yani eğer askeri güçsen dinin buyruğunu da sen belirliyorsun. Hukuku da sen belirliyorsun. Ekonomiyi de sen belirliyorsun. Bağımsız alanlar kalmıyor topluma sanki İslam'ın kurduğu modelde.
Şimdi şöyle katılıyorum. Yani bu devletin, şimdi önce şunu tartışalım. Madem ben de siyaset bilimci olduğum için sevdiğim bir konuya girdin. sınıftaki gibi davranmak istemiyorum da. Bu devlet denilen biz kavram, yani devlet kelimesini kullanıyoruz aslında. Bu devlet dediğimiz şey, mesela Hobbes'ın Leviathan'ında bu kavram geçmiyor. Commonwealth kullanıyor. Daha geriye gidersek mesela 10. yüzyıl, 11. yüzyılda mülk kelimesi, yani davla, devle dediğimiz bugün Türkçelik kelime aslında biliyorsun Arapçadan gelmiş. Kur'an'da da geçen bir kelime ama bu öyle. Bugünkü anlamda kullanılmıyor Kur'an'da. Şimdi dolayısıyla bir kere şunu söylemek isterim. Bu kavramın, yani mesela Selçuklu Devleti dediğimiz şey Türkiye Devleti gibi bir devlet değil. Yani devlet kelimesini biz dilsel zorunluluktan kullanıyoruz. Benim katıldığım görüşe göre, antropolojik ve arkeolojik çalışmalara göre bence ilk devletin çıkışı eski Mısır'da hasatların işte benim hasadımı sen alma, seninkisini ben almayayım diye mühürleniyor. Böyle bir mühür, yani bir kamu otoritesi oluşturuluyor. Dolayısıyla bir kamu otoritesi varsa buna biz devlet diyoruz. Ama mesela işte Türkiye'de yaygın bir yanlış var. Cumhurbaşkanlığı işte forsu var, şu kadar devlet kurduk deniliyor. Bunların çoğu devlet değil. Yani bugünkü anlamda devlet değil. Hatta şöyle söyleyeyim, imparatorluklar da devlet bugünkü anlamda değildir. O nedenle bu konuşmada da devlet kavramını dilsel yollar için kullanıyoruz. Yani bunların...
Yani devlet için biz liyakata dayalı bir bürokrasi istiyoruz değil mi ilk başta? Bürokratik sınıf.
Yani şöyle, köken olarak bir kamu gücü bu. Nitekim şöyle söyleyeyim, bir Montevideo konvansiyonu var. Orada da bu. Yani bir yerde bir insan grubu bir tür kamu otoritesi, bir idare oluşturuyor. Onun somut unsurları varsa, toprak, halk gibi, bunu biz devlet olarak kabul ediyoruz. Bu ilkel tırnak içinde olabilir, gelişmiş olabilir. O yüzden mesela Nauru'da bir devlet, işte İtalya'da bir devlet. Yani bu kalite farklılıklarını iyi veya kötü anlamda fark etmiyoruz. Şimdi İslam toplumuna gelince, şimdi peygamberin peygamberliği ile öldüğü yıl arasındaki sürenin nasıl yorumlanacağı konusunda iki büyük görüş var. Mesela Rosenthal'ın bir oryantalist veyahut Muhammed Hamidullah, Türkiye'de çok etkili olan biri. Bunlar peygamberi, yani o dönemi hem bir peygamber hem devlet adamı olarak tanımlıyorlar. Ve mesela işte hem Rosenthal, kısmen Lambton diye biri var. Orta Çağ devleti çalışan birisi bu ama peygamber dönemine de atıf yapıyor. Bu görüşe göre peygamber aynı zamanda vergi toplayan, savaş yapan, nereden bunu biliyoruz? Peygamberin hayatı hakkında, megazi konusunda ilk dönem kitapların en önemlisini yazan Vakidi bize listeler veriyor. Mesela peygamber şu kadar savaşa katılmıştır, savaşmış, diplomatik ilişkilere girmiş. Örneğin mesela Dıhya bin Kalbi adlı bir ilk Müslümanı Roma'ya elçi olarak göndermiş. Bu diplomatik bir ilişki yani sonuçta. Dolayısıyla bunlara bakarak peygamberin bir devlet adamı olduğu. Bunun karşısında hayır, peygamberin elbette böyle işleri vardır ama hayatta başka işleri de vardır. Ne bileyim, saçını kesmiştir, kalkıp onu berber edecek halimiz yoktur şeklinde bir yaklaşımda onun devlet adamı olmadığı. Mesela bunun en iyi örneği yine geçen konuşmamda atıf yaptığım modern dönemde ünlü olmuş Arap düşüncesinde çalışan Cabiri. O diyor ki devlet adamı değildir diyor. Bu bir yorum, bunu bilemiyoruz. Çünkü şöyle bir sorun var. Ben bir siyaset bilimci olarak sen bana dersen ki peygamber peygamberdi getirdiği öğreti, evet bunu anlayabilirim ama aynı zamanda devlet adamıydı ve getirdiği politik mirası da sorgulayamazsan dersen ben politik bilimci olarak buna otoriter şey derim. Yani otoriterli olur. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla peygamber dönemi, hatta geçen hafta anlatmaya çalıştım erken, yani bu dönemin yorumlanmasının keyfi olduğunu, nitekim bugün modern İslamcılara, Mevdudi'ye, Seyyid Kutub'a baktığımız zaman, hatta Hümeyni'ye baktığımız zaman bu dönemi bir devlet lideri olarak yorumladıklarını, bu dönemi bir din değil, bir öğreti kuran bir insan değil, bir politik düzen kurduklarını, nitekim Türkiye'de tarihsel otantisitesi son derece tartışmalı olmakla birlikte, hatırlarsan bundan 10 yıl kadar önce Medine Sözleşmesi çok popüler bir kavramdı, işte peygamberin anlaşma kurduğu, bir sözleşme kurduğu gibi bu kavramlar var. Ama tekrar şunu söylemek isterim. Bu peygamber dönemini nasıl yorumlayacağımız konusunda bir problem var. O dönem de var. Geçen hafta bunu söyledim. Nitekim peygamber ölünce bu kadar İslam'ı iyi bilen Ebu Bekir, Ömer gibi kavramlar, ya niye tartışıyoruz? Tartışmaya gerek yok. Zaten bir model kurulmuştu. Onu devam ettirelim demiyorlar. Tartışıyorlar birbirleriyle. Bu tartışma bize şunu gösteriyor. Onların kafasında da kitaptan ve peygamber, zaten ortada henüz Kur'an yok o dönem. Yani peygamber öldüğü zaman elde bir kitap Kur'an kavramı yok. O yüzden bunu nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. O tartışmada geçen hafta söylediğim gibi benim gördüğüm ve bunu çok kişi yazdığı, bu konuda bir sürü tartışma var. Arap geleneklerinin devamı tür, yani kabilelerin uzlaşısıyla giden bir evrimleşen İslami siyaset modeli üretiliyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim, popüler olduğu için. Mesela biz erken klasik kitapları okuduğumuz zaman onlarda şunu görüyoruz. Peygamberin savaş kavramı, bu Ayasofya ile ilgili belki o da güncel bir bakış katabilir, savunma refleksi ile ilgili. Halbuki şunu görüyoruz, peygamber öldükten kısa süre sonra Rodos'u alıyor Müslümanlar. Şimdi bunun savunma ile alakası yok. Yani
ama peygamber de şeye saldırmıyor mu, işte Mekke'nin kervanına?
Evet evet, ama şöyle oradaki ilişkiler, yani şöyle bunu, yani bu bir yorum şu. Yani ben Sünni tarih açısından bakarsak şu anda bunu şöyle yorumluyoruz, yorumlanıyor. Karma karışık bir olay var. Peygamber ve arkadaşlarına işkence ediliyor. Biliyorsun boykot var. Şehirden dışarı çıkarıyorlar. Dolayısıyla orada bir savaş ortamı var. Zaten buna biz yani İslam'ın ilk çıkışı Arap toplumu son derece savaşçı bir toplum. Yani belki de İslam'ın kökeninin savaşçı bir ortamda çıktığı, hatta ilk dönem oryantalistler var. Şu anda etkisini kaybetti. Kaytani o bunu tartışmıştır ve demiştir ki İslam'ın tarihsel tırnak içinde bir şanssızlığı da savaşan bir kabile. Mesela çok popüler, biz ortaokulda öğrettiler. Arapların 4 ayı var. Savaşmak yasaklanıyor. Çünkü savaşan bir kabile bunlar. İşte o savaş var, şunlar bunlar var. Dolayısıyla yani kitabi olarak bakarsak Ergun, peygamber...
Hacın önemi de oradan çıkıyor o zaman değil mi? Güvenli bir alan olmasından.
Zaten o zaman koyuyorlar. Yani ama o dönem öyle, bak şöyle söyleyeyim. Bak mesela biz, yani bu o dönemde savaşmak Araplara ait bir şey değil. 9. yüzyıl. Yani şöyle mesela, ben sen aramadan önce İbni Bibi, Selçuklu tarihi okuyordum ki çok Selçuklu lehtarı biridir. Ya o dönemde yaşayan, mesela biz seninle o dönemde yaşasak birkaç savaşa katılmış, sen 20 kişi öldürmüş, ben 10 kişi öldürmüş insanlar olacaktık. Yani o, yani veya mesela işte şey filmini izleyin, Gladiator filmini. Yani biz bu dönemden o döneme bakmamamız gerekiyor. O dönemde bunlar normal. Yani köle ticareti var. Köle alıyorsun, köle olabiliyorsun. Dolayısıyla biz buradan baktığımız zaman böyle İslam'ı kuran insanların aman işte bu iş savaşla olur. Ama oradaki sorun şu, mesela siyasal yorum farklılığını tartışıyoruz ya, peygamber öldükten sonra mesela Rodos'un fethi var. Kıbrıs işte Osmanlı döneminde. Onlar mesela o tartışma şundan önemli. Cihat, yani cihat nedir? Biz kendimizi savunmak için yapıyoruz. Dan fetih teorisine geçiyor İslamiyet. Fetih teorisi nedir? Ya sen şimdi Rodos'u niye alıyorsun? Yani Rodos'un sana bir şey yok ki. Yani hani yani İslam ancak savunma savaşıdır önermesi var ya. Orada shift oluyor. Bak bunu şunun için tartışıyorum. İslam siyasal düşüncesi de evriliyor. Yani al sana İslam siyasi düşüncesi diye bir şey yok. Nitekim uluslararası işler açısından bakarsanız Rodos'un fethinin savunmayla falan alakası yok.
Ama cihat zaten İslam'ın temel kurallarından biri değil mi? Sonradan mı ortaya çıkıyor?
Şimdi şöyle, o da büyük bir tartışma. Çünkü elimizde o dönemki yorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu yorumu yani Kur'an'daki ve ilk erken, ben siyasetçi olarak yorumluyorum. Dini bir şey demiyorum. Bunu mesela şöyle söyleyeyim. Seyyid Kutub'u okursanız açıkça şunu söylüyor. İslam'da cihat bir yöntemdir diyor. Yani İslami olmayan rejimlerin ortadan kaldırılması için. O yüzden buna biz perennial, yani İslam'ın bir cihat doktrini vardır diyor Seyyid Kutub. Efendim bu böyle savunma falan değildir diyor. Ama benim kanaatim Macid Hadduri, İngilizce'ye çevirdi. Arapçası da var. Türkçe'ye çevirdiğini bilmiyorum. Şafii'nin en önemli kitabı, Risale kitabı. Orada Şafii şunu söylüyor. Cihadı namaz ve oruç gibi bir ibadet gibi tanımlıyor. Dolayısıyla eğer biz sünniliği, şafilik üzerinden okursak haklısın. Yani cihattır. Benim bunu demek istediğim nokta şu. Peygamber öldükten sonra Müslümanlar hangi hakları Rodos'u alıyorlar? Bu sorunun cevabı, çünkü klasik peygamber dönemindeki cihat doktriniyle Rodos'u alamazsın. Çünkü saldırı yok sana oradan.
Araya girebilir miyim burada? Şu anda Erdoğan'ın Türkçü kesimle, devletçi kesimle yaptığı ittifakı bu şekilde mi yorumluyor?
Evet, fetih doktrini bu. Yani bu şuna dayanıyor. Ben burayı aldım.
Ya ben, da alacağım.
Bak, ben bir örnek vereyim. Alacağım. Mesela ben bir gün bir keresinde Çankırı'ya gittim. Çankırı, evet. Gidiyorsunuz Karatekin Caddesi, Karatekin Üniversitesi. Tesadüfen Çankırı'yı yukarıdan gören bir parka çıktım. Karatekin'in türbesi var orada. Kitabede diyor ki, Karatekin Orta Asya'dan geldi. Burada cihat yaptı, ganimet aldı. Bu ganimet kimin ganimeti? Halkın parası. Yani ya sen nasıl alıyorsun bunu? Bunu klasik cihat doktrinle meşrulaştırma imkanı yok. Yani ben kardeşim buraya geldim, ben Müslümanım, senin paranı alırım diyemezsin. Bak, en radikal İslam'ı yoruma göre diyemezsin. Bunu meşrulaştırmak için ne yapıyorsun? Klasik cihat teorisini değiştiriyorsun ve cihattan fethe gidiyorsun. Fetih teorisi bu. Ama bu şöyle, bunu derken ben şunu da söylemek isterim. Bütün Orta Çağ öyle o dönemde. O da gelip senin malını alıyor. Yani burada sadece Müslümanları fetih teorisi geliştirmiş olarak okumamız yanlış olur. Mesela şöyle söyleyeyim, Romalılar Suriye'yi yönetiyor. Neden yönetiyor? Böyle işte bu iş. Yani o da oraya gelip alıyor. Dolayısıyla
Zeytinyağı var.
Mesela bugün orada. Ayasofya kararında şimdi ne diyor mahkeme? Güncel olduğu için oraya atıf yapalım. Vakıfın diyor kararına uygun kullanılsın. Tamam, güzel. Bütün mesela Türkiye'de bir sürü Ermeni malı, bir sürü Müslüman vakıf senedine göre kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Biz bunu biliyoruz değil mi? Mesela ben şimdi çıkarsam Bursa arşivlerinden, ya elimde bir evrak var, bu vakıf. Biliyoruz ki aslında Ayasofya kararında Türkiye Cumhuriyeti anakronik bir şekilde 21. yüzyılda bu fetih. Ya ben burayı aldım, yaparım diyor. Bak, bu uluslararası ilişkilerde bilinen bir argüman. Ama bak, bunu yaparsan öbürü de öbür tarafı alıyor. Mesela biliyorsun işte, ne bileyim, İsrail diyor ki ben de burayı aldım, Kudüs benim başkentimdir diyor. Şimdi dolayısıyla bu tartışma bize şunu gösteriyor. Konuya geri dönersek, fetih doktrini gelişiyor. Bu bir doktrin, seküler bir şey bu. Evet, bunu geliştirenler ya para için yapıyoruz demek için ne yapıyorlar? Bunu İslamize ediyorlar. İşte ayetler okuyorlar, hadisler okuyorlar ama son tahlilde bu fetih denilen şey peygamberden sonra. Dolayısıyla burada iki şey söylemek isterim sorunla ilgili. Yani peygamber döneminin siyasal teoride nasıl yorumlanacağı konusunda bir tartışma var. Bir kısmı onu aynı zamanda bir hukuk var eden. Burada ikinci görüşte diyor ki hayır diyor. Bir de şu, şöyle bir talihsizliğimiz var. Biz neyden konuşuyoruz? 8. yüzyıl, 9. yüzyıl, Orta Çağ. Orta Çağ'da hukuk denilen şey dindir. Bakın, Türkçe'ye çevrilmedi maalesef. Çok klasik bir kitap. Mark Bloch'un iki ciltlik kitap, Orta Çağ toplumunu anlatan bir kitap. Orada okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Zaten din o zaman hukuk. O nedenle bir eylemin hukuksal boyutunu tartışırken bunu ayırmak çok zor. Yani Osmanlı Devleti'nde evlilik hukuku dinden geliyor.
Miras öyle geliyor.
Miras oradan geliyor. Dolayısıyla
ceza da oradan geliyor.
Tabii ki. Dolayısıyla o, yani orta çağda şeriat dediğiniz şey aslında hukuk demektir. O nedenle bu ayrımı kurmak çok zor. Ama bu yorum, iki tane yorum var. Dolayısıyla birinci yorum diyor ki onu bir devlet başkanı. Nitekim Türkçe'de yakın zamanda Ahmet ismi, soyadı hatırlayamadım. Çünkü bu bir yeni kitabım çıkacak benim, orada atıf yaptım. Mesela devlet başkanı olarak Hazreti Muhammed. Komutan olarak Hazreti Muhammed. Diplomato, böyle kitaplar var. Bu kitaplar aslında anakronik yorumlar. Yani bunlar aslında sen kurguluyorsun bunu. Yani böyle buradan uyguluyorsun. Burası bir tartışma konusu. İkincisi de, yani bir tartışma var. İkincisi de bu gelişiyor. Yani burada böyle bir şey var. Ebu Bekir döneminde, Ömer döneminde böyle bir şey var. Gelişiyor. Bu işte geçen hafta söylemeye çalıştığım klasik hilafet. Ne oluyor? 8. yüzyılın başında kilitleniyor. Çünkü sorunları var. Nedir sorunları? İç savaşlar yaşanıyor. Gelişiyor İslamiyet ama kurumsallaşamamış. Şu var, bu var. Ve 8.
yüzyıl... Yani bir ilk Araplar var. Zaten bir kast oluşuyor değil mi? İlk Müslüman olan tabii. Araplar var. Sonradan Müslüman olan Araplar tabii. var. Sonra diğer halklar giriyor.
Mevaliler var. Yani ve... Arap olmayanlar var. Tabii. Evet, Arap zaten olmayanlar. Şöyle. Klasik hilafetin siyaset bilimci olarak gene bakarsak başarısız olduğu bir şey aslında İslam'ın bugün hani en radikal, mesela İslam'ı anlatan insanların radikal propaganda önermelerinden biri işte ırk, din gibi şeyleri yok etsaydı. Halbuki onu aşamıyor klasik hilafet. Yani bir kere kölelik var orada o dönemde ortaçağ. Yani kaldıramamış, kalkmamış o. O yüzden bak ilginç bir şey söyleyeyim. Ilımlı İslam'ın şöyle bir açmaz var Ergun. Biz şöyle bir durum şudur. Mesela bugün yani istediğiniz dilde bu İslam'ın nasıl yorumlanacağı tartışmasını okuyun. Bir geleneksel var, bir yenilikçi ekoller. Yenilikçileri ister reformist, ister bilmem ne açmazı şu. Bir kutsal kitap var, bunda kölelik var, bunda el kesmek var. Bin yıllık bir pratik var, içinde Ebu Bekir de yapmış, Ömer de yapmış. Mesela kölelik gelmiş 20. yüzyıla kadar. Ve sen dönüp diyorsun ki şimdi Müslümanlara aslında İslam'ın amacı bu değildi. Bu çelişkiyi, yani bu çelişkiden aşamıyor yenilikçi İslam. Dolayısıyla bütün tartışmalar, kadının statüsü, başka meseleler, Ayasofya'nın statüsünde ortalama Müslüman buna baktığı zaman buradan kurtulamıyor. Şimdi bu ne oldu? 8. yüzyıla gelince, geçen hafta...
Bir de Kur'an tabii diğer kutsal kitaplardan farklı olarak direkt Tanrı'nın sözü değil mi?
Şimdi zaten İslam ve Müslümanların modernliği direnişi diye Türkçe'ye çevirebilirsek bir kitap yayınlandı, en son kitabım. Orada yani İslam'ın bence bütün diğer dinlere göre sert bir çekirdeğinin olması, kutsal kitabını Tanrı sözü, yani Tanrı sözü derken Tanrı'dan gelen vahiy ona yetinmiyor, onun verbatim, evet sözü olduğunu öneriyor. Dolayısıyla yenilikçi ve muhafazakar İslam tartışması, ister modern döneme bakın, ister klasik döneme, yani Mutezile gibi bakın, zurnanın zırt dediği yer burası. Bu kitabı tamamen verbatim öyle yorumladığınız zaman bir kere büyük bir, hatta o yüzden bunu birkaç sene önce bu programda söylemiştim, tekrar edeyim. Kendall Smith diyor ki Hristiyanlıkta kutsal figür nedir Tanrı'dan sonra? İsa'dır. İsa'nın iki doğası var. Yani biliyoruz ki yani Hristiyan teolojisine göre bakarsak İsa hem insan hem Tanrı'nın oğlu. İslam'da bakın çok ilginç. Mesela Müslümanlık bunu reddetmekle birlikte bunu Kur'an'da, yani Kur'an'ın, yani klasik sünni görüş, bazı küçük yorumlar olmakla birlikte diyor ki bu diyor tanrısal bir şeydir, yaratılmamıştır. Yani bu yaratılmadığı için Kur'an, çünkü Mihne adlı, yani Abdülmalik döneminde bitirilen tartışma oluyor Kur'an'ın doğası üzerinde Mutezile. Diyor ki bu diyor yaratılmıştır diyor, ağaç, taş, toprak gibi. Bu kavga püskürtülüyor Hanbeliler tarafından ve Kur'an kutsal bir statüye getiriliyor. Bu İslam tarihinde benim kanaatime göre en büyük teolojik devrimdir. Hatta İbn Hanbel üzerinde 19. yüzyılın sonunda, şimdi hatırlayamadığım bir önemli adam biyografi yazıyor, girişinde bunu söylüyor. Hanbelizmi tartışırken, çünkü bazı Hanbeliler ilginç bir şey, orada okumuştum. Bırakın Kur'an'ı, Kur'an'ı okuyan adamın sözünü bile yaratılmamış olarak görüyorlar. Yani kutsama olunca ne oluyor? Sizi kilitliyor. Şimdi bu tartışma şuna getiriyor bizi, siyasal...
Bir ara geriye girebilir miyim? Peki bu şu ana getirmiyor mu yani? Buna inanan bütün Müslümanlar gittikleri batılı toplumlar için bir tehdit teşkil etmiyor mu? Sonuçta çoğunluğa ya da belli bir güce erişince o kuralı hakim kılmaya çalışacak. Kadın şimdi, konusunda, eşitlik konusunda vesaire.
Tabii yani, yani zaten şöyle, ben şöyle söyleyeyim. 200 yıldır yani mesela Rıfat Rıfat Ezher'in eski rektörü 19. yüzyılın başında, şeyini hatırlayamadım unvanını. O dönemde, yani o dönemden başlarsak yeni, yani İslam'ı ya tartışalım, bu düşünsel bir tıkanıklık var, aşalım sorusunun bir adım ilerleyememesinin birkaç sebebi var. Ben bu yeni kitabım yayınlanacak birkaç ay sonra. Orada bunu tartıştım. İki şey söylüyorum orada. Bir tanesi bu. Yani Kur'an'ın vahiy olmak ötesinde kelime kelime Tanrı'nın sözü olarak, kutsal olarak, yani Tanrı böyle konuştu olarak algılandığı için bu bir. İkincisi de Tanrı'nın bir kudret olarak değil, bir aktör olarak kainata girmesi. Yani bizzat her şeye karar vererek geldiği için İslam düşüncesi asla değişemiyor. Yani kelime oyunları yapılıyor, İslam'da hakiki kölelik vardır, yoktur, İslam gerçek demokrasidir deniliyor ama bir dakika kardeşim, oturalım. Kadının şahitlik statüsü ne olacak sorusunu sorduğun zaman, o yüzden Batı'da da yani halk bunu algılamıyor ama entelektüeller bu senin dediğin eleştiriyi bize söylüyorlar. Ben bir katıldığım pek çok yerde bize şu söyleniyor. Yani tamam kardeşim ama verbatim Tanrı'nın sözü, yani vahiy artı Tanrı'nın sözü kabul ettiğiniz kitap son tahlilde şöyle bir ayet var, böyle bir ayet var. Mesela işte Lut suresi var. İşte
ya da gayrimüslimleri çapraz kesiniz mi?
Evet, savaştan dönenler. Tabii onların yorumu da ayrı da. Şimdi dolayısıyla şunu diyeceğim.
Ama çapraz kesiniliyor değil mi?
Evet. Ya, o yani şöyle, o savaştan dönmesiyle ilgili bir düzenleme. Evet, böyle bir ayet var. Ama dediğim gibi şimdi bu ayetleri konjonktürel, bağlamsal değil olduğu gibi okursanız şöyle söyleyeyim. Bunlar evet, bu her zaman böyle yapmanız gerekiyor gibi sonuç çıkar.
Dolayısıyla sözüyse
işte bu tartışma problem. Yani ben sana katıldığım için bu tartışmayı devam ettiriyorum. Yani sana muhalefet etmiyorum. Yani burada
yani bunu, kölelikte değil.
O yüzden dikkat edersen mesela Fazlur Rahman'ı okuyun veyahut başka yenilikçileri okuyun. Hatta Türkiye'deki tarihselcileri okuyun. Bunlar bazen açık açık, bazen satır aralarında asıl tartışmanın vahyin doğası. Yani bunun insan aklına bir yorum açması gerektiğini getiriyor. Şimdi siyasete geri dönersek, ama pratik böyle olmamış. Şöyle ki 8. yüzyılın başında yine o yorum, farklı yorumlar var ama dönüşmüş. Ve dönüştüğü için ne olmuş? Geçen hafta söylediğim gibi bir kısa bir dönem, yani Muaviye döneminde Şam, biliyorsunuz Emevilerin başkenti Şam, eski Roma, yani Roma'nın şeyi temsil ediyor. Hatta hepimiz biliyoruz ki meşhur şu Emevi Camii de cuma kılmak. Bu arada ben Emevi Camii'nde cuma kıldım.
Yani Davutoğlu'ndan nasip oldu.
Dediğim doğru yani. Şey konuşmuyorum. Çok kıldım hatta. Birkaç defa kıldım. Yani daha fazla olabilir. Orada, orası mesela eski bir Roma tapınağıdır. Sonra kilisedir. Yani çok kısa bir süre Roma etkisi var. Fakat Abbasiler 750'de iktidara gelince Stepon, yani Bağdat'a yakın Pers İmparatorluğu'nun oraya şehri kuruyorlar. Yani bugünkü Bağdat aslında Abbasilerin kurduğu, önce yok. Dolayısıyla ne oluyor?
Çok güzel kuruluyor bir de o.
Evet, çok, ama şöyle söyleyeyim. Bugün bu kavram tartışmaya açık olmakla birlikte İslam'ın altın çağı dediğimiz kozmopolit, bilimsel çeviriler falan filan olan dönem.
Süryaniler.
Orada şöyle bir tarihsizlik oluyor. Bak, ilginç bir örnek vereyim. 8. yüzyıl Abbasiler geliyor iktidara, kozmopolit. Yani bir kere imparatorluk ihtilal olmuş. Yani Abbasilerin tahta gelmesi bir tür ihtilal, halkla geliyor. Bir kere Emevilerden kalan bir Irak, Şam civarı var. Bunlar muhalif fikirleri var, değişik. Horasan var. Burada bir sürü farklı insan var. Bunlar ama ihtilale yardımcı olmuş insanlar. Yani bunları kenara atamazsın. Burada ilginç olan şu. Perslerden gelen sekreterler, yani kitap yazanlar. Geçen bunların bazılarını zikrettim. İbn el-Mukaffa, Maverdi. Çok ilginç. İslam siyasi teorisini kuruyorlar. Bak, çok enteresan. Nedir o? Klasik dönem İslam siyasi tarihini kuran bu adamların
nizami mülk dahil hepsi bürokrat kökenlidir. Yani İslam düşüncesinin, Sünni İslam düşüncesini çok ciddi etkileyen scholar diyeceğimiz İslam Gazali. Olmuş. Şöyle ama bunlar heterodoks. Yani mesela İbn el-Mukaffa'nın yine 20'li yaşlarında Müslüman oluyor. Zaten genç yaşta öldürülüyor. Vahşice. Şey var adamla ilgili bir kontroversi var. Onu zındık kabul ediliyor. Mesela bugün Türkçe'de zındık kelimesi var ya. Kullanırız zındıklık. Evet. Mazdeizm mi? Yani o kadar çok inanlı Müslüman oldu. Bunlar hala zerdüştükle zındık oradan geliyor. Şimdi ilginç bak örnek vereyim. Burada şunu demeye çalışıyorum. Bu İranlılar aslında şunu görüyorlar. Klasik hilafet tıkanmış. Dini genişletmek lazım. Zaten din adamı değil Mukaffa. Yani din eğitimi almış ama dinle ilgisi yok. O yüzden çok ilginçtir. Bu adamlar ilk defa İslam siyasi teorisini sekülerleştiriyorlar. Ne demek sekülerleşme? Kardeşim eldeki teoride yok bunlar. Hadislerde bunlar yok. Kur'an'da bu yok. Biz ne yapıyoruz? Ödünç alıyoruz. Batılılaşma gibi. İki tane örnek vereceğim buna. Muazzam bir örnek. Bir tanesi Kelile ve Dimle çevirisinin girişinde Ebu Mukaffa Burcuye diye bir adamın girişini yazıyor. Bu İranlı bir vezir. Orada diyor ki bu metni okuduğun zaman şunu hissediyorsun. Sanki bu metin 20. yüzyılda yazılmış. Diyor ki din diyor ben gezdim diyor ülkeleri. Ya o ona dine inanıyor bu dine inanıyor diyor. Demek ki diyor insanlar bunların hepsi de bir doğru olamayacağına göre bu sosyolojik olarak yani tırnak içinde kullanıyor. Bak aynı adam Risale fi el-Sahabi diye bir kitabı var. Kralın, yöneticinin adamları. Orada bu tür cümleler bak binlerce sene Batı'da yazıldı. Şunu aynen yazıyor. Din diyor bilgiye ve ispata dayanmaz diyor. İnançtır diyor. Opinion, rey ise diyor bilgiye dayanır. Yani aslında adam seküler şeyi ayırmış. Yani mesela bu kavramları Berger falan yazdı Amerika'da. Yani 2500 sene sonra yazıldı bu kavramlar. Yani dinin bir evidence'a, somut şeye dayanmadığı, bunu tartışmanın da bir gereği olmadığını, yani seküler alan çiziyor. Ama şöyle bir problem var. Orada sekülerleşmenin arızası şu. Şimdi mesela biz Osmanlı'ya gidelim 19. yüzyılın başına. Adamlar sistemin tıkandığını görüyorlar. Yenileşecekler. Aslında bu sekülerleşme. Ama ne yapıyorlar? Bir model. Yani soyut şeyler somut. Yani hasta olduğunu anlarsın, somut doktora gidersin. Gittiğin doktor onu realize eder. Aynı şekilde İslam düşüncesinin soyut tıkanıklığını görüyorlar. Somut olarak sekülerleşmeyi İran üzerinden yapıyorlar. Bu işin talihsizliği. Geçen hafta tartışmaya çalıştığım gibi Pers kültürünün bu din ve devleti özdeş görmesi. Yani şöyle özetleyeyim. O dönemde tabii bunu yani Pers kültürü şudur diye kastetmek çok zor. Binlerce yıl ama Sasaniler yani Müslümanların yayıldığı İran'daki Sasanilerin kültür kodları İslam'a etkisi açısından şu şeyi doğuruyor. Birincisi kutsal kral teorisi. Yani kutsaldır. Mesela geçen bir tane makale okudum. Konya'da Karatay Medresesi gibi medreselerin kitabelerini çalışmış bir adam. Amerikalı bir adam. Çok 60'larda. Oradaki işte Selçuklu sultanları kendilerini dünyanın ve dinin padişahı. Yani kutsamaya gidiyor. Birincisi bu. Bu da Pers'ten geliyor. Dolayısıyla maalesef İslam siyasi teorisinin tarihsizliği dini alanı genişletip sekülerden yani başka kültürlerden ödünç alırken bunu Pers'ten alıyor. Ve Pers'inkisi de paradoksal olarak dinle devleti eşitlendiren bir şey.
Bizans'ta öyle değil mi?
Bizans'ta yani ben çok Bizans'ı yani okumadım bilmiyorum. Genel fikrim var ama yani şöyle tabii. O zaman yani bunu eleştirmek de biraz anakronizme düşürmeyelim. Genel olarak böyle. Yani konuştuğumuz zaman diliminde böyle.
Ama şeyde değil Katolik Kilisesi'nde Papa'yla
ayrışmış tabii o. Ayrı. Daha geç, o, tabii o döneme göre daha erken. Doğru. O onu getiriyor. İkincisi nedir? Bak ikincisi de devlet ve din ikizi. Bunu bahsettim. Üçüncüsü nedir? Toplumun stratifikasyon içinde olduğu. Şimdi mesela bakıyorsun Osmanlı'ya, ilmiye, bilmem ne sınıflar. Mesela Anadolu'ya gidin herkes dengin dengin evlenecek. Ya hani İslam eşitlikti? Bak o da Pers. Yani aslında İslamiyet bize şunu diyor teoride. Yani Sünni teoriyi okursak niye Müslüman olmalıyız kardeşim diye sorarsak bize söylenen şeylerden bir tanesi herkes eşittir. Hatta İslam'ın en önemli mottosu, şehadetin birinci cümlesi peygamber kuldur. Ama toplum bölünüyor. Mesela işte avam var, havas var. Bu da Pers etkisi. Yani o toplum ona göre
kuruluyor. Yine girebilir miyim? Şimdi Hazreti Muhammed'in ortaya çıkıp peygamberliğini ilan ettiği dönemde Arap toplumu kabileden yerleşikliğe geçti. Kabe çevresinde, Mekke'de. O eski değerler kaybolmuş. Dayanışma, birbirine yardım.
Sıfır. Var, onlar var.
Yani İslamiyet biraz o eski değerlere dönüş çabası aynı zamanda. O dönemde o Muhammed döneminde o adaletsizlik, eşitsizlik giderilebilmiş mi?
Şöyle. Şimdi bir kere
yoksula yardım vesaire gibi şeyler.
Şimdi tahmin edersin ki sabık rejim diye bir kavram var. Bir dönem eskiyi kötü göstermek zorunda. Yani eski süperdi falan dersen sen niye işin var? O yüzden İslamiyet eski dönemi eleştirir. Fakat bu eleştiri zamanla bu siyasal teori şeylerle inanılmaz bir şeye gitti. Böyle Arapların İslamiyet öncesi vahşi, böyle bir şey yok. Bir kere son 10 yılda bu konularda arkeolojik çalışmalar arttı. Mesela İslamiyet öncesi baraj var. Bir Arap Hristiyan Roma ordusunda general oluyor. Doğu şeyde yukarıda. İşte bu özellikle İslam, yani Suudi Arabistan'ın başta bazı Müslüman ülkelerin arkeolojiye olan şeyi, çünkü maalesef popülist sünnilik yanlış bir teori kurdu. Yani böyle işte ne bileyim işte İslamiyet sanki böyle orada İbrahim peygamber, böyle bir mitoloji ve gerçekliği ayıramadığı için onu engellemek zorunda kaldı. Şimdi bu biraz gevşiyor. Mesela bakıyorsunuz Besmele'ye benzer şeyler İslam öncesi arkeolojik yazılarda çıkıyor. Bunlar yayınlanıyor bilimsel makalelerde. Bir hafta bunları konuşabiliriz istersen. Yani
olur, konuşalım.
Bir yerde mesela işte arkeolojik çalışma yapılıyor. Taşta işte İslami olan bazı mottolar geçiyor. Mesela Bismillah gibi. Dolayısıyla bir kere bu sünniliğin İslam öncesinin aşırı kötü, mesela kızların gömülmesi, böyle herkes gömmüyor, öyle bir şey yok. Diplomatik ilişkileri var. Çok önde gelen bazı Arapların ilişkileri var Bizans'ta başka yerle. Ama sorunlar var. İşte toplumda mesela bir kere bir şey var. Ne derler? Mekke'de bir grup insan domine etmiş durumda. Faiz sorunu var, kölelik sorunu var, ezilme sorunu var. Dolayısıyla İslam'a bir seküler gözle bakarsan o dönemde ezilen insanların bu sisteme bir eleştirisi. Nitekim Türkiye'de Eli Açık.
Kişi gibi.
Evet, İhsan Eli Açık bunu yazdı. Atıf yaparsak ona orijinal. İlk Kur'an'ın ilk dönem ayetleri aslında erken ilk Müslümanlara hadi bakalım çok takva sahibi olun, namaz kılın demiyor. Bu eşitsizliği eleştiriyor. Nitekim bunu Fazlur Rahman da yazdı. Yani İslamiyet'in erken dönemine bakarsanız getirdiği mesaj politik ve etik mesaj. Yani oradaki politikayı da eleştiriyor. Daha sonra bu bir ritüelizme dönüştürüldü. Yani politikadan ayrıldı İslam. Böyle sanki işte bu devlet ilişkilerinden dolayı. Dolayısıyla o dönemde var. Nitekim peygamber öncesi işte bazı sosyal yardımlaşma heyetleri var. Mürüvve diye bir tür yiğitlik topluma olan borcu. Yani bugünkü charity gibi. Yani yardımlaşma gibi var. Dolayısıyla ama sorunları da var. Peygamberin bu topluma bunları çözüyor. Köleliğe bir düzen getiriyor. Kadın statüsünde muazzam getiriyor. Yani pek çok konuda hiç olan kadınlar etkili oluyor. Ama elimizdeki verilere göre böyle bu dönemin böyle o bütün süper her şey çözüldü gibi romantik yaklaşımı doğru değil. Orada sorunlar da var. Yani zaten sorunlar var. Yani o dönemde sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla o dönemi bir kurucu dönem olarak görmek gerekiyor. Yoksa işte işsizlik, altyapı, yani anakronik şeyler, ama bir şey anlatmak için söylüyorum. Bunların hepsinin çözüldüğü falan öyle bir durum yok. Dolayısıyla öyle bir dönem. Buradaki sorun ne? İşte bu süreç, tıkanıklık 8. 11. yüzyıl, yani 10. yüzyılda yaşıyor Maverdi. O da klasik siyasal teoriyi kuran. Bunlar aslında sekülerleştiriyorlar her gün. Yani bunların nitekim kitaplarını okuduğunuz zaman Hintlilere atıf var, İranlılara atıf var, Budistlere atıf var, Mobet. Yani kimdir Mobet? Perslerin kutsal şeylerin atıf var. Aslında ne diyor adam? Kardeşim bu yetmiyor artık. Ben genişletiyorum diyor. O yüzden o 8. yüzyıl 11. yüzyıl arası benim kanaatim İslam düşüncesinin yaşadığı radikal dönüşüm bir daha ne zaman yaşandı biliyor musunuz? Kısa dönem, Selçuklular döneminde Moğol etkisi var, şu var, bu var. Ama ta batılılaşmaya kadar onun etkisinde kaldı. O İran, Perso, İslamik siyasal teoriyi sarsan anayasacılık, birey, eşit haklar, kadın erkek eşitliği gibi şeyler bir daha ta Tanzimat'a kadar hiç olmadı. Onun şeyinde geldi. Dolayısıyla bunlar bir yorum. Yani tekrar özetlersek yorum, ikincisi de tarihsel olarak dönüşmüş. Bunun böyle gökten inmiş, hadi bakalım İslam siyasi teori, öyle bir şey yok. Tartışmalar var, bir sürü tartışma var bu konuda. Burada şunu demek istedim. Ben bu yayınlanan kitabımda şöyle bir şey tartıştım. Şimdi Philip Doyle diye çok önemli bir adam var. Bu Türkiye'deki bu tartıştığımız konular üzerine yazan bir adam. O diyor ki bir kitabında, ben bunu ilk okuyunca şaşırmış, yadırgamıştım. Hatta ya bu kadar olur mu demiştim. Diyor ki mesela Osmanlıların tartışmalarına baktığınız zaman Maturidi'yi doğrudan okumadığı hissine kapılıyorsunuz diyor. Şimdi bu çok büyük bir iddia. Yani Türkler, Maturidi Osmanlık, Maturidi Orta Asya'dan gelmiş. Fakat Osmanlıların önde gelen entelektüel işte o dönemin şeylerinin Maturidi'yi doğrudan okumadığını, bu nasıl oluyor falan. Daha sonra ben kendi kitabımda bu konu üzerine bir tartışma yaptım. Mesela Türkiye'de kitaba bakılabilir. Şimdi provokatif olmasın diye çok önemli üç cemaat tüm kurucularının teolojik tartışmalarını analiz ettim. Bunların çoğunun Maturidi'yi okumadığını. Maturidi'nin kitabına atıf yok zaten. Hiç yani Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid veya işte Kur'an tefsirine atıf yok. Ama Maturidi'ye yapılan atıfların çoğunda kurmaca ve yanlış olduğunu gördüm. Yani önde gelen bir cemaat Türkiye'de Nakşi şeyinden geliyor. Siyasal politikada etkili olmuş. Bir önceki değil, ondan önceki kurucu şeyhi Maturidi atıfları aslında biraz tartışmalı. Yani biraz aşırı yorum diye, over interpretation diyebiliriz Eko'nun dediği gibi. Burada bunun niye önemi var tartışmamızda? Şu önemi var. Bu işte dönüşüm olurken 12. yüzyıldan sonra, 11. yüzyıldan sonra bu genel İslami yorum daha ziyade gelenekçilerin kontrolüne geçmiş. Yani İslam tarihini iki uç olarak düşünürseniz bu tarafta gelenekçiler var. Kim bunlar? Şafii, Eş'ariler, Hanbeliler. Bu tarafta Mutezile, Maturidi, Ebu Hanife. Bu buradan buraya gitmiş. Temel sıkıntı bu. Yani bugün nitekim tekrar bir şey söylemek istiyorum.
O zaman Gülen cemaati de gelenekçi yorumun kapsamında mıdır Türkiye?
Şimdi şöyle, benim kanaatim Gülen'in politik söylemi taktiksel olarak yenilikçi olmakla birlikte ideolojik olarak buz gibi gelenekçi. Şimdi bunu mesela yakın zamanda bir şey yazmak için Türkiye'nin dinle özdeş işte Gülen gibi önde gelen insanların yazılarına baktım. Mesela Gülen'in internet sayfasında hala bazı gerekçelerle kadın dövülebileceği yazıyor. Hatta şöyle söyleyeyim bak, bırak Gülen'i. Türkiye'de benim kanaatim bugünkü hani Türkiye örneğinde Sünnilik ve Selefilik ayrımı önemini kaybetmiştir. Aslında Sünnilik Selefilik olmuştur. Yani şöyle bir tane daha örnek vereyim. Bu bahsettiğim chapter'ı yazarken mesela hırsızın eli kesilecek şimdi. Kardeşim ben bundan vazgeçmiyorum, bunu yapıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an yolu diye 5 ciltlik bir tefsir. Ben onun o ilgili bölümünü okudum. Ki bu tefsirin eğer yanlış hatırlamıyorsam Ali Bardakoğlu gibi yenilikçi olan bir yazar, bir öbürü de Hayrettin Karaman, orada ayrıntılı anlatıyor bize elini nasıl keseceğini. Yani Sünniliğin selefilikten pratik alanlara gelince, başörtüsü, işte diğer konulara, nasıl farklılaştığını anlamak mümkün değil. Yani hani tamam bir selefilik var, bu çok radikal veya işte selefilik diye hikaye alınırız, radikalizm, radikal selefilik. Ama Sünnilik de selefilik haline gelmiş. Bunun kaynağı da İşte o Philip Doğrul'un söylediği şey. Türkiye'deki bugün İslami yorum, siyasal yorum daha ziyade bu Şafii gelenekçilikten gelen bir yorum. Yani Türkiye'deki bu, hatta şöyle örnek vereyim. Türkiye'de bakın bir ilahiyat profesörü ama istisnai bir özelliği de var. Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış birisi. Mustafa Sait Yazıcıoğlu'nun makalesi var. Yazıcıoğlu makalesinde diyor ki Türkiye'de diyor maturilik falan ne medresede okutulmuş doğru dürüst ne pratikte var diyor. Yani bunu diyen adam bakın Türkiye'de bir ilahiyat profesörü ve Diyanet'i yönetmiş bir adam. Bu işte teminki kutuptan buraya doğru kaymış. Buraya kayınca bugünkü Sünnilik aslında bu doktrini tekrar ediyor. Ve bu yenilenmiyor asla. Yani isterse mesela bir örnek vereyim size. Bugün alın Türkiye'de Diyanet'in dağıttığı ilmihal. Bunların ben ikisinin analizini yaptım. Yani bu çalıştığım proje için. Leblebi gibi kölelik kelimesi var. Ya kardeşim kölelik kalkmadı mı? Niye bunu yazıyorsun hala burada? Ya bu kavramı niye kullanıyorsun burada? Yani ilmihali okuduğun zaman şunu anlıyorsun Ergun. İnsanlar üçe ayrılır. Özgür insanlar, özgür kadınlar, köleler, cariyeler. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Kriminal veya ahlaki olarak reddedilmiş bir şey örnek de olamaz. Değil mi
yani? O zaman aslında bu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkış cemaatlerden çok Diyanet'in kendisinden de geliyor.
Hayır şu anki Sünnilik. Yani. Bakın tekrar bak, şöyle söyleyeyim. Şimdi en başta örnek verdim. Yani İngilizcesini okuyabilir ilgilen. Hadduri çevirdi Şafii'nin Risalesini. Bu yani Türkiye'deki İslam'ın neden Hanefi olduğunu efendim abdest alırken Hanefi şöyle der gibi ayrıntıları atarsak bir kenara, İslam'ın genel felsefesi, politik görüş olarak Hanefiliğin hiçbir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bugün Türkiye'deki Sünnilik o açıdan bal gibi, yani selefi bir şey. Yani ben ılımlı İslam'ı tırnak içinde satıyorum diyen insanların yorumlarına bakınca da bu kitap, yani bu, yani şunu söylüyorlar bize, bu selefin yorumlarından biz vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Bak ne diyorum? Diyanet'in bastığı tefsirde mesela bir örnek vereyim. Miras. Mesela İlmihal, Diyanet'in dağıttığı İlmihal. Bak bu sembolik değil mi? Yani Diyanet Türkiye'de bir şeyi temsil ediyor. Orada diyor ki işte o mesela klasik görüşü savunuyor. İşte ama diyor erkekler sorumluluğu da almalıdır. Sorumluluk büyüktür deniliyor. Mesela dönüyorsun, Risale-i Nur Türkiye'de etkili olmuş. Tayyip Erdoğan Ali Sofya Açak bir nurcu lideri arıyor. Orada diyor ki dinden çıkanlar zehirlenmiştir, toplum zehirler öldürülmelidir diyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'deki genel İslami havanın bir siyaset bilimci olarak analizini yaptığınız zaman bunun ben ne yönden Hanefi ve Maturidi olduğunu göremiyorum. Except istisna şurası, efendim seferi namaz kılarken sağ, onlar demiyorum ben. Pratikte. O da şu, o da dolayısıyla Philip Doro'lu o yüzden, ve ben kendim de bir kitap yazdım. O kitapta 1000'e yakın kitabı analiz ettim. Ben mübalağa etmiyorum. O bibliografisine bakılabilir. Türkiye'de Sünniliğin temsilcisi, bak orada Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 yıl boyunca ortaokul ve lisede zorunlu din dersindeki bütün kitaplarını da analiz ettim. Orada var. Onları okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Türk İslamı bal gibi Eş'ari ve Şafii olmuş. Zaten bütün atıflar Razi ve Gazali'ye. Yani böyle Maturidi'nin bir etkisi falan yok. O yüzden Türkiye'de bu algılanmadığı için, Türkiye Maturidir, Hanefidir ezberi içinde, hadi bakalım şunu çöz dediğiniz zaman dönüşüm yok. Hadi bakalım şunu çöz, dönüşüm yok. Mesela daha önce söyledim. Mesela Gülen Hareketi. Şimdi bak Gülen Hareketi'nin en övündüğü konu 150 ülkede örgütlüğüm. Şunu görebilir misin mesela? Sen bana diyebilir misin? Ya hakikaten öyle, ben Kanada'da Gülen Hareketi'nin temsilcisi bir kadın. Ben hiç sanmıyorum. Erkek bir hareket. Yani ama bunun kök sebebi o. İşte bu neden böyle oldu sorusu, bu benim anlattığım tarihsel arka planda bu gelenekçiliğe doğru savruldu. Bir sürü faktör, işte devletle ilişki, bir kere şöyle düşün. Dini devletle ikiz kıldığın zaman ya din olmaktan çıkıyor artık.
Dinleşme kaynağı zaten.
Bak ben açık net bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye'de camiye yakın bir insanım. Yani camiye giden bir insan. Cuma'ya gidiyordum ben yıllarca. Şimdi sen bana desen ki ben kaç kere cumaya gittim, kaç kere teravih kıldım, kaç kere vaaz dinledim. Ya ben bir siyaset bilimci olarak politik iktidarı yakasına yapışan hiçbir konuşma hatırlamıyorum. Veyahut mesela sendika hakları, işçi hakları. Hiçbir, yani hiç bak, yani bu çok üzüntü verici bir şey değil mi? Yani ben...
Devletin memuru alırlar içeri hemen.
Yani. Dolayısıyla bu ne, bu yakın, yani şöyle bir şey olmuyor bu. Hadi bakalım biz İslam'ı selefileştirelim diye bir konsey falan yok. Ama tarihsel şartlar yavaş yavaş İslam'ı almış, buraya getirmiş. Buraya getirdiği için de bugün Türkiye'de Philip Doro'lu ben okuduğum zaman şaşırmıştım ama doğru söylemiş. Nitekim bu konuyu çalışan, yani dini açıdan bizden çok daha iyi bilgisi olan Türkiye'deki ilahiyat, isterseniz Said Hatipoğlu'ndan başlayın yazılarını okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Onlar zaten bunları yazmış. Demişler ki Müslümanlara, ya kardeşim senin takip ettiğin bu gelenekçi. O yüzden Türkiye'de Sünnilik ve Selefilik ayrımı bana kalırsa bazı ibadetlerin ayrıntıları dışında anlamını yitirmiştir. Sünnilik selefileşmiştir artık. O yüzden bak yani teorik olarak Türkiye'de Diyanet'le, Cübbeli Ahmet'le politik birkaç konu dışında bunların din yorumu farkı yok. Yani bunlar size şunu söyleyecek. Sarık takmak sünnet diyecek. Kadın şöyle davranacak diyecek. İsterseniz Esat Coşan'ı okuyun. İsterseniz başka birini okuyun. Bunu söyleyecekler size. Diğer alan taktiksel bir alan. Yani sorarsanız kadın İslam'a en büyük değeri vermiştir. Ya ama pratikte hadi bakalım şu nasıl olacak sorusunu sorduğunuz zaman oradan çıkamıyor. İşte bu çıkamamanın sebebi bu tarihsel dönüşümün gelip işte o rast, yani şöyle söyleyebilirim. Anakronizme ve indirgemeciliğe düşmek istemem ama bir siyaset bilimci olarak İslam entelektüel tarihini ve onun topluma ilişkisini okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. İslam adım adım rasyonalist unsurların törpülenmesiyle sağcı, gelenekçi ve devletçi bir kutba savrulmuştur. Bunun içinde bir sürü sebep var. Yani Selçuk, kimisi bu Nizami, mesela Ahmet Kuru kitap yazdı. Bu Nizami medreseleri. Bunu zaten Makdisi The Rise of College, İslam tarihinde medreselerin yükselmesi diye kitap yazdı. Gerçi bazıları bunu eleştiriyor, Tıbavi gibi. Ama mesela orası öyle. Evet, bakıyorsun vakıf var ama vakfı yöneten Nizami Mülk. Oğlunu vakıf atamış. Mesela profesörün biri istifa etmiş, onun yerine kendini atamış. Yani devletle yakınlaşmış politik olarak, doktrin sükürtülmüş rasyonalistler. Kalmamış yani. Hal böyle olunca aslında İslamiyet dediğiniz şey tarihsel olarak adım adım adım bu muhafazakar, sağcı, devletçi ve erkek merkezli bir şeye dönüşmüş. O nedenle bugün Ayasofya konusunda ve geçmişiyle yüzleşmiyor. Mesela Müslümanların şunu yüzleşmesi lazım. Kardeşim, bu ganimet yanlıştı. Ama politik olarak o dönem oldu. Yani ben bir ulusal, yani siyaset bilimci olarak ganimet niye vardı sorusunu sormam. Ya o dönem varmış bu. Ama dönüp bunu, yani bununla yüzleşmeniz gerekiyor. Bu yanlış bir şeymiş arkadaş. Yani sen efendim, bak bu şöyledir. İsrail'de, Amerika'da, Osmanlı'da, Selçuklu'da, İtalya'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da gücünün gerektirdiğini yapar. Sonra bunu legalize eder. Kimi demokrasi der, kimi siyonizm der, kimi İslam. Öyle değil mi yani? Bu her, evet. Yani kimse, şöyle bir tarihte örneği var mı? Ben kötü bir ülkeyim, o yüzden zarar veriyorum. Böyle bir ülke yok. Ben hiç okumadım. Buradaki sorun, Sünnilik bu yüzleşmeyi imkan vermiyor. İkincisi de böyle bir propaganda, yani iki düzeyi var. Propaganda düzeyinde kadın hakları mı bizden sorulur? İşte eşitlik mi? Sosyal, mesela işçinin terini alın, terini kurmadan verin. Ağaç, kıyamet görürken ağaç dikin. Kabe'nin, ya kardeşim 1500 sene bir tane adam çıkmadı mı Kabe'nin etrafına bir ağaç dikelim ya? Yani mesela şöyle etrafına bir ağaç dikilseydi Kabe resmini görünce, yani sonra niye beton var? Bu kadar beton. Dolayısıyla o propaganda düzeyinde İslamiyet çok, yani bugünkü Sünnileri kastediyorum, çok başarılılar. Yani kadın konusunda ileri, en hakiki özgürlük İslam'da. Ama hadi bakalım, pratik bir sorun var elimizde. Şu A meselesini nasıl çözeceğiz deyince, o Sünni paradigma, aslında bal gibi selefileşmiş paradigma, o muhafazakarlıktan beslendiği için asla değişmeye izin vermiyor. O yüzden 200 yıllık İslam değişim, dönüşüm edebiyatına bakarsanız, tarihselciler, reformistler gibi grupları çıkarırsanız, kalan kısım aslında ne dediğini ben anlamıyorum. Yani neyi değiştirdiklerini anlamıyorum. Mesela okuyorsunuz, neyi değiştirdi kardeşim? Belli değil neyi değiştirdi. İfade biliyorum demek istediğimi.
Peki, süremiz doldu. Haftaya devam edelim. Bu konu ilginç. Ben izleyicilerin de çok aydınlanıp farklı görüşlere sahip olduğuna inanıyorum. Ağzına sağlık. Haftaya görüşmek dileğiyle.
İyi bir hafta diliyorum. Selamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.